Ayrım 9. Bir kadının yaşamından 24 saat ve bir yüreğin ölümü. Stefan Zweig. Sayfa 96. Yaşlı adam mırıldanarak sarhoş gibi bir o yana, bir bu yana sendeleye sendeleye yürüyordu. Sürekli göle bakıyor, gözyaşları sakallarına karışıyordu. Burnundaki sapsız gözlüğü çıkarmak zorunda kalmıştı. Miyop ve yaşlı gözleriyle dar yolda öyle haldır huldur yürüyordu ki, o anda oradan geçen bahçıvan çırağı afallamış bir şekilde öylece durup ona baktı. Şaşkın adamın arkasından İtalyanca komik bir şeyler söyleyip kahkaha attı. Bu yaşlı adamı daldığı acılardan çıkardı, gözlüğünü burnuna yerleştirdi, insanların onu fark etmeyeceği bir banka oturmak için bahçenin bir köşesine sokulmaya çalıştı. Fakat tam bahçenin öbür ucuna varmıştı ki sol taraftan gelen bir kahkahayla yeniden irkildi. Tanıdığı ve şu an yüreğini parçalayan bir kahkahaydı bu. Bu kahkahalar 19 yıl boyunca yaşlı adamın müziği olmuştu. Kızının o küstah, şuh kahkahası. Bu kahkaha için geceler boyu trenlerin 3. mevkilerinde Poznan ve Macaristan'a kadar gitmişti. Sadece onların önüne bir şeyler koymak için bu tasasız neşenin tomurcuklanacağı ve verimli sarı toprağa koymak için. Sadece bu kahkahayı duymak için yaşamıştı ve safra kesesini hasta etmişti. O sevgili dudaklarında o kahkahanın hep çınlaması için. Oysa şimdi bu kahrolası kahkaha kızgın bir testere gibi yüreğini dağılıyordu. Ama direnen yaşlı adamı yine de kendine çekiyordu. Kızı tenis kortundaydı, çıplak elinde tuttuğu raketi hafif bir hareketle yukarı kaldırıyor, topu karşılıyordu. Her vuruşta küstah kahkahası mavi gökyüzünde yükseliyordu. Üç erkek de hayranlıkla ona bakıyordu. Bol tenis gömleği içindeki Kont Ubaldi, vücudunu sımsıkı saran üniforması içindeki subay ve kusursuz süvari pantolonu içindeki binici bey, üçü de kelebek gibi bir oraya, bir buraya sıçrayan kızın çevresinde birer heykel gibi duruyordu. Yaşlı adamın da bakışları tutsak olmuştu. Tanrım, bu açık renkli elbisesi içinde ve güneşin ışıldadığı saçlarıyla ne kadar da güzel görünüyordu. Körpe bedeni sıçrarken ve koşarken hafifliğini nasıl da mutlu mutlu hissediyor, coşkulu hali karşısındakini de heyecanlandırıyor. Şimdi beyaz tenis topunu havaya fırlatıyor, bir daha bir daha vuruyordu. Genç kız bedeninin bir ağaç dalı gibi eğilip topu yakalaması, son atağı yapması muhteşemdi. Adam kızını hiç böyle görmemişti. Coşan bir alevle ateşlenmiş gibiydi. Beyaz uçuşan bir alevdi sanki. Alev alev yanan bedeninden çıkan kahkahalarının gümüş parıltılarıyla, güneyin bahçelerinin sarmaşıklarından, ışıldayan gölün yumuşak maviliğinden yükselen bakire bir tanrıçaya benziyordu. Hayır, onu daha önce hiç böyle görmemişti. Etrafı duvarlarla çevrili kentlerinde onu hiç böyle görmemişti. Odalarda ya da caddelerde sesinin böyle kuş cıvıltısı gibi çıktığını hiç duymamıştı. Hayır, hayır, onu hiç bu kadar güzel görmemişti. Yaşlı adam bir türlü gözünü alamıyordu ondan. Her şeyi unutmuştu. Sadece bu beyaz uçuşan alevi görüyordu. Kızı çevik bir hareketle dönüp soluk soluğa adeta uçarcasına bir sıçrayışla topları yakalayıp nefes nefese, gülerek gururlu bir bakışla göğsüne bastırmasaydı, yaşlı adam orada öylece durup kızının o halini içini çekercesine sonsuza kadar ona bakıp kalacaktı. Kızın topları ustaca yakaladığını seyreden üç adam sanki operadaki bir aryayı alkışlıyormuş gibi "Bravo, bravo!" diyerek kızı alkışladı. Erkeklerin gırtlaklarından çıkan bu sesler büyülenmiş gibi orada öylece dalmış yaşlı adamı kendine getirdi. Öfkeyle gözlerini onlara dikti. "İşte oradalar şerefsizler!" derken yüreğine adeta çekiçle vuruluyordu. "İşte oradalar! Fakat içlerinden hangisi acaba? Bu üçünden hangisi dün gece ona sahip oldu? Nasıl da süslenmişler, kokular sürmüş, tıraş olmuşlar, gününü güneden serseriler. Ben onların yaşındayken yamalı pantolonumla büroda oturur ya da müşterilerin etrafında pervane olurdum. Babalarına gelince kim bilir, belki de onlar hala benim gibiler ve onlar için tırnakları kanayıncaya kadar çalışmaktalar. Bunlarsa dünyanın her köşesine seyahat ediyor, Tanrı'nın her gününü boşa geçiriyor, bronzlaşmış yüzleri, açık arsız gözleri aydınlık, pırıl pırıl. Böyle olunca zinde ve keyifli olmaları, benim kızım gibi kendini beğenmiş birini birkaç tatlı sözle kandırıp yatağa atmaları kolay tabii. Fakat bu üçünden hangisiydi? Hangisi? İçlerinden biri. Biliyorum, kızımı şimdi bile giysilerinin içinde çıplak hayal ederken ağzının suyu akıyor. Ona ben sahip oldum diyor. Kızımın ateşli ve çıplak halini biliyor ve aklından bugün yine benim olacak diye geçiriyor. Ve ona göz kırpıyor. Ah o köpek. Öldüresiye kırbaçlayabilirim o köpeği. Derken onu fark ettiler. Kızı raketini salladı ve gülümsedi. Erkekler de selamladı. Adam karşılık vermedi. Yalnızca dalgın ve kanlanan gözleriyle kızının neşeli dudaklarına baktı. Hala kahkaha atabiliyorsun ya ahlaksız. Ama kim bilir içlerinden biri daha için için gülüyor ve işte orada duruyor. O yaşlı aptal yatağında horul horul uyuyan Yahudi diye geçiriyordur aklından. Bir bilse yaşlı aptal, evet biliyorum gülüyorsunuz, pis çamura basar gibi beni çiğniyorsunuz. Fakat kızım kıvrak ve istekli koşa koşa yatağınıza geliyor. Annesine gelince biraz şişman ve ağır, süslü püslü ama istense kim bilir o da hayır demezdi. Haklısınız köpekler. O kızışkın dişilerin, namussuz karıların peşinde koşmakta haklısınız. Bir başkasının yüreğinin parçalanması sizi neden ilgilendirsin ki? Önemli olan sizin zevk almanız. O namussuz kadınların zevk alması. Sizi kurşunlamalı, kırbaçlamalı sizi. Fakat bunu yapan birileri çıkmadığı için haklısınız. Tıpkı kusmuğunu yiyen köpek gibi öfkesini tutan benim gibiler olduğu sürece haklısınız. Ben korkak olduğum sürece, acınacak kadar korkak olduğum sürece haklısınız. Gelip o utanmaz kızımın kolundan tutup çekmediğim için, aptal gibi burada oturduğum için midem bulanarak korkak, korkak, korkak. Öfke içinde tir tir titrerken ellerini parmaklığa geçirdiği yaşlı adam ve birden ayağının dibine tükürdüğü ve sendeliye sendeliye bahçeden çıktı. Yaşlı adam ağır adımlarla küçük kente doğru yürüdü. Bir vitrinin önünde birdenbire durdu. Turistlerin ihtiyacını karşılayacak çeşit çeşit eşya vardı. Gömlekler, ağlar, bluzlar, balık avlamak için gerekli malzemeler, kravatlar, kitaplar öylesine üst üste konulmuş ve bir piramit oluşturmuş fırın kapları. Fakat onun gözü sık eşyaların arasında silik kalan bir şeye takıldı. Kalın, kaba ucu demirli, elde tutması zor ama vurdun mu karşısındakini yere indiren bir bastona. Bir vuracaksın, vuracaksın o köpeğin kafasına. Bunu düşünmekten bile zevkten başını döndürmeye yetti. Bu zevkle dükkana girdi ve o kalın bastonu ufak bir para karşılığında satın aldı. Bastonu eline alır almaz kendini daha güçlü hissetmeye başladı. Silah, fiziksel açıdan güçsüz olanların kendilerini güvende hissetmelerini sağlar. Bastonu tuttuğunda adalelerinin gerildiğini hissetti. Kafasına kafasına indirmeli o hayvanın diye kendi kendine mırıldandı. Derken farkında olmadan sendeleye sendeleye yürümeyi bıraktı, yere daha sert, daha sağlam basmaya başladı, hızlandı, yürümeye devam etti. Kumsal boyunca bir aşağı bir yukarı yürüdü, ter içinde kalmıştı. Ama hızlı yürümekten değil, aklından geçenler nedeniyle. Çünkü bastonu avucunun içiyle gittikçe daha sert tutuyordu. Elinde silah gibi tuttuğu bastonu, lobinin mavimsi gölgeli serinliğinin içine daldı. Öfkeli bakışları görünmez düşmanını aradı. Gerçekten de bir köşede hasır koltukların yumuşak minderlerine kurulmuş bir arada oturuyordu hepsi. İnce kamışlarla viski ve sodalarını içiyor, dünyayı umursamadan neşe içinde sohbet ediyorlardı. Karısı, kızı ve hep yanlarında olan o üç adam. Hangisiydi, o hangisiydi diye içinden geçirirken ağır bastonu iyice sıkıyordu. Bunların hangisinin kafasını parçalasam, hangisinin, hangisinin? Ancak onun böyle bir huzursuzca aranmasını yanlış anlayan Erna kalkıp yanına geldi. Buradaymışsın işte babacığım, her yerde seni aradık. Biliyor musun, Bay Medwitz bizi Fiat arabasıyla gölün çevresinde gezdirecek. Desenzano'ya kadar gideceğiz. Bunu söylerken onu yavaşça masaya davet ediyor ve sanki daveti için teşekkür bekliyor gibiydi. Masadaki beyler kibarca kalkıp tokalaşmak için ellerini uzattılar. Yaşlı adamın tüm vücudu titriyordu. Fakat kızı yumuşak, yatıştırıcı varlığıyla koluna girmişti. Kafası bambaşka düşüncelerle meşgul adam, gayri ihtiyari kendisine uzatılan elleri bir bir sıktı ve usulca oturdu, bir puro aldı ve öfkesini birbirine vuran dişlerinin arasında yumuşattığı tütünden çıkardı. Diğerleri onu adeta yok sayarak sohbetlerine kaldıkları yerden devam ettiler ve hep birlikte kahkahalar attılar. Yaşlı adam koltuğa büzülmüş, sessizce oturuyordu. Tütünü öyle çiğniyordu ki dişlerinin arası kahverengi sıvıyla doldu. Haklılar, haklılar diye geçirdi içinden. Yüzüme tükürmeli benim. Bir de elimi uzattım ona. Hem de üçüne birden. Fakat onlardan birinin o hayvan olduğunu biliyorum. Sesimi çıkarmadan onunla aynı masada oturuyorum. Kafasına bir tane indirmiyorum. Hayır. Kafasına indirmiyorum. Aksine büyük bir nezaketle elimi uzatıyorum ona. Haklılar, benle alay ediyorlarsa çok haklılar. Ve sanki hiç burada değilmişim gibi kendi aralarında konuşmakta haklılar. Sanki ben çoktan toprağın altına girmişim gibi. Oysa ikisi de, Erna da annesi de benim tek kelime Fransızca anlamadığımı biliyor. İkisi de biliyor, ikisi de. Fakat en azından burada öyle gülünç bir şekilde oturmayayım diye bir şey sormuyorlar. Onlar için hiçbir şey ifade etmiyorum. Hiçbir şey. Onlar için bir yüküm. Rahatsızlık veren, huzursuz eden biriyim. Utandıkları, ancak para getirdiği için atamadıkları biriyim. Para. Para, o pis ve iğrenç para. Vererek ahlaklarını bozduğum para. Tanrı'nın laneti üzerinde olan para. Tek kelime konuşmuyorlar benimle. Karım, kendi kızım bu aylak züppelerden ayıramıyor gözünü. Nasıl da heriflere gülücükler dağıtıyorlar, sanki adamların elleri vücutlarında geziniyormuş da gıdıklanıyorlarmış gibi gülüşüyorlar. Ve ben hepsine katlanıyorum. Burada öyle oturmuş, nasıl gülüştüklerini dinliyorum ve hiçbir şey anlamıyorum. Bir yumruk indireceğime burada oturmuş, bekliyorum. Gözlerimin önünde çiftleşmeye başlamadan önce bastonuma indirip kafalarını dağıtacağıma bütün bunlara izin veriyorum. Burada öylece oturuyorum, sesimi çıkarmadan, şapşal gibi, korkak, korkak, korkak. İzin verir misin diye sordu tam o anda İtalyan subay yarım yamalak Almancasıyla ve çakmağa uzandı. Öfkeli düşüncelere dalmış yaşlı adam birden irkilerek ayağa fırladı ve hiçbir şeyin farkında olmayan İtalyana dik dik baktı. İçinde öfkesi hala sıcaktı. Bir an eliyle bastonunu kavradı, fakat dudaklarında çarpık bir sırıtışla "Rica ederim, buyurun," dedi sesi keskindi. "Tabii izin veririm. Her şeye izin veririm. Sahip olduğum her şey emrinize amadedir. Benim her şeyime izin var." Subay şaşkın ona baktı, dili iyi bilmediğinden söyleneni anlamamıştı. Fakat bu çarpık ağız, sırıtkan gülümseme onu huzursuz etmişti. Alman bey gayri ihtiyarı yerinden fırladı, iki kadının yüzü kireç gibi bembeyaz kesilmişti. Bir an aralarında şimşek ve gök gürültüsüne benzer bir hava esti. Fakat sonra yüzünün vahşi ifadesi gevşedi, sımsıkı tuttuğu baston avucunun içinden kayıverdi. Yaşlı adam tekme yemiş bir köpek gibi köşesine çekildi, cüretkârlığından utanmışçasına hafifçe öksürdü. Bu nahoş gerginliği yumuşatmak için Erna yarım kalan konuşmayı başlattı aceleyle. Alman baron gözde görülür bir çabayla neşeli yanıtlar verdi. Birkaç dakika sonra gürültülü konuşmaları tasasızca devam etti. Yaşlı adam çene çalanların arasında çevreyle tüm ilgisini kesmiş bir halde oturuyordu. Onu gören uyuduğunu sanırdı. Elinden kayan ağır baston bacaklarının arasında öylesine sallanıyordu. Eline yasladığı başı önüne düşüyordu hep. Fakat kimse ona dikkat etmiyordu. O suskun suskun otururken diğerlerinin konuşmaları devam ediyordu. Bazen espriler ve kahkahalar çınlıyordu, başının üzerinde fakat o bunların altında utanç ve acıya boğulmuş, sonsuz karanlığın içinde hiç kımıldamadan oturuyordu. Üç bey ayağa kalktı, Erna aceleyle onlarla gitti, anne de ağır ağır peşlerinden. Yapılan bir teklifi kabul ederek neşe içinde yan taraftaki müzik odasına geçtiler. Orada oturup kalmış adamı çağırmak kimsenin aklına gelmedi. Aniden çevresini saran boşluğu fark eden adam kendine geldi, tıpkı geceleyin üzerindeki yorgan düşüp de çıplak bedenine soğuğun vurmasıyla uyanan biri gibi. Farkında olmadan bakışları boş koltuklara takıldı. Tam o sırada yandaki piyano salonundan gürültülü ve çekici bir caz sesi geldi, kahkahalar ve neşeli sesler duydu. Yan tarafta dans ediyorlardı. Evet, dans. Her zaman ederlerdi dansı. Bunu iyi becerirler. Kanları kaynayıncaya kadar, birbirlerini kızıştırıncaya kadar birbirlerine sürtünürler. Bu tembeller, bu aylaklar gece gündüz demeden dans ederler. Böylece kadınları baştan çıkarırlar. Öfkeyle kaba bastonunu aldı ve onların peşine düştü. Kapıda durdu. Alman binici piyanonun başına oturmuş çalıyordu. Dans edenleri de görmek için biraz yana dönmüş, bir Amerikan sokak şarkısını çalıyordu ezberden. Erna subayla dans ediyordu, hantal ve ağır karısını ise uzun boylu Kont Ubaldi ritmik hareketlerle döndürmekte güçlük çekiyordu. Fakat yaşlı adam sadece Erna ve partnerine bakıyordu. Tazı gibi adamın elleri hafif ve okşarcasına Erna'nın yumuşak omuzlarında geziniyordu. Sanki bu varlık her şeyiyle ona aitmiş gibi. Kızın vücudu tahrik edercesine kıvrılıyor ve kendini adamın kollarına bırakıyor, onun gözleri önünde adamın bedenine bastırıyordu. Evet, işte o bu adamdı. Çünkü böylesine taşkın iki bedenin birbirlerini daha önceden tanıdığı, ortak bir ihtirasın kanlarını alevlendirdiği belliydi. Evet, o adam buydu. Ondan başkası olamazdı. Gözlerinden okunuyordu. Yarı kapalı ama coşkulu, şu kaçamak süzülüşte o sıcak zevkin hatırası ve parıltısı vardı. Kızının incecik, uçuşan giysisinin altındaki bedenine sokulan, geceleyin onu ateşli ateşli saran işte bu hırsızdı. Elinde olmadan kızını çekip kollarından koparmak için onlara yanaştı. Fakat kızı babasını fark etmedi. Her hareketiyle kendini müziğin ritmine ve baştan çıkarıcı adamın kollarına bırakmıştı. Başı arkaya eğik, aralık dudakları nemli, kendinden geçmiş, kendini unutmuş bir halde müziğin yumuşak dalgalarında sallanıyor, mekanı, zamanı ve çevresindeki insanları unutmuş, dansa devam ediyordu. Titreyen, güçlükle nefes alan, kan hücum etmiş bakışlarını öfkeyle dikmiş yaşlı adamı görmüyordu. Sadece kendisiyle ilgiliydi. Gürültülü ve karışık dans müziğine bıraktığı genç bedeninden başka hiçbir şeyin farkında değildi. Sadece kendisinin farkındaydı. Bir erkek nefesinin kendisini arzuladığının, güçlü bir kolun bedenini sardığının ve bu yumuşak süzülüş sırasında şehvetli dudakları ve kendini teslim etme isteğiyle adama sarılmamak için kendini tuttuğunun farkındaydı. Yaşlı adamsa tüm bunları sanki büyülenmişçesine allak bullak olmuş bir halde hissediyordu. Dans hızını kendisinden uzaklaştırdıkça onu tamamen kaybettiğini düşünüyordu. Birdenbire müzik bir telin kopması gibi gürültülü bir şekilde parçanın ortasında sustu. Alman baron yerinden fırladı. "Assez pour vous. Sizin için yeteri kadar çaldılar." diyerek güldü. Maintenant je veux danser moi-même. Şimdi tek başıma dans etmek istiyorum, diyerek güldü. Herkes ona hak verdi, Dans eden çiftler sohbet için bir araya toplandı. 9. ayrımın sonu sayfa 104.